Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, iyi haftalar diliyoruz hepinize. İşte Hayatın Sesleri başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize TRT geleneğindeki en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü programımıza. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız efendim. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Oradaki adresimiz de yine bildiğiniz üzere Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleket FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş gülleri yokluğum gibi. Yürüdüm biraz, seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar, ne boş duraklar seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen kanlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi, yani sen İstanbul'sun. Söyledi tazeymiş gülleri yokluğum gibi. Yürüdüm biraz, seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar, ne boş duraklar seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir. Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen kanlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle olsun. Bazen karlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi, yani sen İstanbul'sun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Yazar Sayın Gülgün Terzioğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, izin verirseniz kitabınızdan bir alıntıyla başlayalım. Tabii. Sokaklarda, caddelerde yanımızdan akıp geçen kalabalık yüzlerin hepsinde birer yaşam ayrıntısı ve gizlenmiş yaralar var. Kimse kimsenin öyküsüne dokunamıyor oysa. Gerçekler daha derinlerde gizli demişsiniz Hayatı Çöpe Sıyırma adlı kitabınızda. Şimdi kitaptan söz edeceğiz. Hayatı Çöpe Sıyırma adı da çok enteresan gerçekten. Kimse kimsenin öyküsüne dokunamıyor diyorsunuz. Gerçekler daha derinlerde gizli. Biz o derinlere ineceğiz de keşke herkes birbirinin öyküsüne, birbirinin hayatına olumlu anlamda dokunabilse, değil mi?
Evet, dokunabilse ama maalesef dokunamıyor. Çünkü hepimizin bir vitrini var. Hı hı. Onun arkasında neler var, neler yok kimse kimseye göstermiyor. Ben şanslıyım ki bana güvenen arkadaşlarım, dostlarım bana hikayelerini anlattılar. Bu vitrinin arkasında yaşadıkları acı tatlı olayları anlattılar. Ben de cesur olup kendi hikayelerimi anlattım bu kitapta. Ve dolayısıyla hayatın şifrelerini bu kitapta mümkün olduğunca yazmaya çalıştım. Çünkü ben bu şifreleri küçük yaşlardan beri okuduğum birçok kitapta buldum. Bunun örneklerini de verebilirim.
Evet.
Mesela bir Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar kitabında insan ilişkilerinin nasıl olabileceğini öğrendim. Anna Karenina'da insanların değerlerine sıkı sıkıya bağlanmasını ve mutluluğun yolunun sahip olduğu değerlere sahip çıkmasıyla gerçekleşebileceğini öğrendim. Suç ve Ceza'da suçluluk duygusunun ne olduğunu öğrendim ve bütün bunları genç yaşlarımda
okudum. Peki o zamanlar bunları okurken ileride ben de böyle kitap yazmaya kalktığımda bunlar da benim kulağımın bir kenarında dursun demiş miydiniz? Düşünmüş müydünüz o yıllarda?
Aslında demedim. Sadece bunları bir ders niteliğinde okudum. Ve dediğim gibi çok meraklı bir çocuktum. Çok hayal kuran bir çocuktum. Hayatı hep merak ettim. Neler olup bittiğini merak ettim. Bunları da en iyi bu klasiklerde öğrenebileceğimi bana o zaman guru diyebileceğim, bana yol gösteren insanlar söylediler ve iyi ki söylediler. Daha sonra kendi hayatımın şifresini keşfetmek için kendi iç yolculuğuma çıktım.
Ne zaman oluyor bunlar? Yazarlığa nasıl adım attınız ilk?
Şöyle söyleyeyim, 2011 yılında karşılaştığım bir hanım bebeğini kaybetmişti ve bir daha anne olma şansı yoktu. Bunu bana samimiyetle hikayesini anlattı. Kendi hayat hikayesi de çok acı bir hikayeydi. Bütün bunlara rağmen gözlerinin içi gülen, çok böyle neşeli, hayata sımsıkı bağlı bir hanımdı. Ve daha 26 yaşındaydı. Bu beni çok etkiledi. Öncelikle onun hikayesini.
Odur yani kitaba başlama öykünüz.
Evet, çok istedi. Çünkü çocuğuyla ilgili kalıcı bir şey yapmak istiyordu hayatta. Ben de ona söz verdim. Derken birinci hikayeyi yazdım. Birinci hikaye budur. Daha sonraki hikayeleri de kendi anılarımdan ve başka tanıdığım insanların hikayelerinden yola çıkarak yazdım.
Evet, şimdi Hayatı Çöpe Sıyırma. Kitabın adı da gerçekten çok enteresan. Neden hayatı çöpe sıyırma diye sormak istiyorum.
Çünkü şunu gözlemledim. Tabii epey yaş aldığım için çok fazla tecrübe edindim bu konuda. Çok da iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Bunu da uzun yıllar resim yapmama ve fotoğraf çekmeme bağlıyorum.
Sanatın her dalıyla ilgilendiniz yani.
İlgilenmeye çalıştım, evet.
Güzel.
Evet. Maalesef bazı insanların ömürlerini, hayatlarını hiçe saydıklarını gördüm. Bir takım kötülüklerle, zorluklarla mücadele etmek yerine sinip, her şeye razı olup, bunu bir kader diye görüp acı çektiklerini gördüm. Biraz da bu kitabı bunun için yazdım. Çünkü bu kitapta hikayesi olan insanların hepsi kendim de dahil olmak üzere. Bütün bunlardan sıyrılıp yeni bakış açıları, yeni bir vizyonla tekrar bir başka yola sapıp hayatımızı değiştirmiş insanlarız. Bunun da bir örnek olması, özellikle gençler açısından. Bir örnek olması amacıyla yazdım.
Gerçek hayattan evet. İzler taşıyor.
Hepsi
tam
gerçek.
Anlamıyla
evet.
Değil mi?
Evet.
Hayata olan farkındalığı artıran bir kitap diyebiliriz o anlamda.
Evet, bence çok önemli. Farkındalık çok önemli. Farkındalığı artırmak için tabii entelektüel düzeyinizi de yükseltmeniz gerekiyor. Bunun için çok okumak gerekiyor. Tabii ki çok emek vermek gerekiyor. Sonra bu emek ve çabaların sonucunda bir yere varıyorsunuz. Nedir bu? İçinizdeki o kaynağı keşfediyorsunuz. Oradaki kendi hayatınızın şifrelerini keşfediyorsunuz. Ve mutlu olmanın nerede gizli olduğunu anlıyorsunuz.
Hı hı. Peki resimler ve fotoğraflardan söz ettiniz. Onların konusu neydi? Onlar da mı gerçek hayattan alıntı oldular hep?
Çok teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Çünkü hocam Kayahan Keskinok, kendisini bir yıl önce kaybettik. 90 yaşında. Çok değerli bir hocaydı. 16 yıl onunla çalıştım.
Hı hı. Saygı ve rahmetle analım.
Teşekkür ederim. Öyle. O bize resim dersi verirken, bunun yanı sıra fizik, matematik, her şeyden, klasik, müzik, her şeyi öğretiyordu. Bu arada ben resim yaparken de hep portreye yöneliyordu. Hı hı. Çünkü insanların yüzleri, yüzlerindeki o acı ifade ya da mutlu ifade, onu resimle ifade etmek her zaman için benim daha çok ilgimi çekiyordu. Kayahan Hoca da bana o zamanlar kızıyordu. Her şeyin resmini yapman lazım diye. Ama onu kaybettikten sonra asistanıyla devam ettim. O bana izin verdi. Tabii 16 yıl gibi bir zaman geçmişti ve hep portre yaptım.
Evet.
Evet, insan portreleri yaptı. Hı
hı. Şimdi gerçekler neden derinlerde gizli diye sormak istiyorum. Çünkü gerçekler daha derinlerde gizli dediniz. Kitaptan bir alıntıyla başlamıştım ben de. Neden daha derinlerde gizli? Neden onu biraz daha yukarı çekemiyoruz acaba?
Çekemiyoruz çünkü toplum içinde kendimizi bir gizleme ihtiyacı hissediyoruz. Bunu ben de hissetmişimdir. Acılarımızı, üzüntülerimizi paylaşmak yerine içimizde bunları yoğunlaştırmak. Tabii ki...
Ama mutluluklarımız daha sığ herhalde, değil mi?
Evet, mutluluklarımızı paylaşıyoruz. Hı-hı. Ama acılarımızı ve üzüntülerimizi saklıyoruz. Zayıflıklarımızı saklıyoruz.
Evet.
Hepimiz insanız, karanlık noktalarımız var, zayıflıklarımız var. Bunları hep saklıyoruz. İnsanız, onun için saklıyoruz.
Evet, peki kitabı yazarken, öyküleri oluştururken bunları biraz daha yüzeye çıkarmanın yollarını da acaba keşfetmeye başladınız mı?
Evet, keşfettim. Şöyle, tabii ki bu hikayeleri yazarken hikayelerini yazdığım kişilerden izin aldım. Onların hikayelerini biraz tabii değiştirerek yazdım. Bunları yazarken de şunu anlatmak istedim okurlarıma. Yalnız değilsiniz. Hepimiz acı çekiyoruz. Hepimiz birçok acı tatlı olaylar yaşıyoruz. Ne yaşarsak yaşayalım. Yaşamak güzel. Tutkulu yaşamak güzel. Hayal kurmak çok güzel. Hayal demek umut demek. Umutlu olduğunuz sürece hayata daha sıkı sıkıya sarılırsınız ve ömrünüzü çöpe sıyırmazsınız diyorum.
Hı hı. Evet, şimdi kitabı yazmanızda size etkin bir yazarımız da
evet.
var. Değil mi? Birazcık
evet.
da Sayın Nazlı Eray'dan evet. Söz edelim. Bu kitabın oluşmasında size çok büyük desteği olmuş sanıyorum. Siz kendiniz bahsettiniz yayına girmeden önce.
Kesinlikle öyle oldu. Ben kitap yazmak aklımda yoktu. Dediğim gibi birçok hayalim vardı. Hepsini gerçekleştirdim. Hı hı. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir hayalim de bir radyoda böyle bir program yapmaktı. Bunu da siz gerçekleştirdiniz. Size
ne
de
güzel.
Teşekkür
Biz
ediyorum.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Nazlı Eray'ı çok eski yıllarda tanıdım. Daha sonra 2000'li yıllarda tekrar karşılaştık. Ben bahsettiğim ilk hikayeyle ilgili... kendisine gittim. Dedim ki böyle böyle bir hikaye var. İlgilenir misiniz? Siz yazar mısınız? Hatta bu arada Ayşe Arman'a da yazdım. Belki o da bir röportaj yapar ve bir şekilde bu konu ortaya çıkar ve kalıcı bir şey olur bu genç anne için diye düşündüm. Ayşe Arman'dan bir cevap çıkmadı. Ama Nazlı Hanım dedi ki hayır ben yazmam, kendin otur yaz dedi bana. Peki nasıl yazacağım
sizi.
Dedi. Evet. Peki nasıl yazacağım dedi. Ondan sonra hayır dedi yazarsın dedi. Al bir kalem kağıt eline, kurslara gideyim dedim. Hayır kesinlikle gitme dedi. O zaman samimi olmaz dedi. Otur içinden geldiği gibi yaz dedi bana. Gerçekten içimden geldiği gibi yazdım. Diğer hikayelerimi de aynı şekilde.
Sonra okuttunuz mu?
Evet. Evet. Sayın Nazlı editörümle Bey. Ömer Turan'la çalıştık. Hikayeler üzerinde. Daha sonra bittikten sonra Nazlı Hanım'a götürdüm. Okudu. Ben başka bir yayın eviyle anlaşmıştım. Hayır dedi. Ben bu hikayeleri beğendim. Bu hikayeler benim yayın evimden çıkacak dedi. Ve bu şekilde tabii bana büyük bir destek verdi.
Ne
Buradan
güzel.
Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum.
Evet, biz de kendisine selamlarımızı ve saygılarımızı göndermiş olalım. Hayatın Sesleri'ne de konuk olmuştu daha önceki programlarımızda.
Mi?
Evet, şimdi peki kitabı yazdınız, öyküler tek tek ortaya çıktı. Öykülerin sahipleri okuduklarında nasıl tepkiler aldınız?
Şöyle söyleyeyim. Bazı öykülerin sahipleri bu kitaptan ve öykülerin yazıldığından haberi yoktu.
Hı hı.
Mesela bir tanesi Amerika'da yaşıyordu. Teyzesi anlattı bana bugün bu hikayeyi bana bir kafede otururken. Bunu yazabilirsiniz dedi bana. Ve başka bir isimle, zaten ismini de hatırlamıyorum,
evet.
yazdım hikayeyi. Bir Parmak Dokundu Rüyaya.
Hı hı.
Hikayenin ismi bu. Sonra bir gün bana Amerika'dan bir telefon geldi. Dedi ki hikayenizdeki kişi benim dedi. Evet. Kişi benim dedi. Çok heyecanlandım dedi. Ben Hı-hı. de ona kitabı gönderdim. Onun dışında hikayesini yazdım. Arkadaşlarım beğendiler, sağ olsunlar. Destek oldular tabii hikayeleriyle bana. Onlar için de çok iyi bir anı oldu. En son hikaye Pati. Eğer vaktimiz varsa biraz da ondan bahsetmek
Lütfen,
isterim.
Lütfen buyurun.
O da benim babamın en yakın arkadaşı. Şimdi 90 yaşında kızını kaybetti. Kızını 45 yaşındaki kızını kaybetti
evet.
ve tek evladıydı. Kaybettikten 4 ay sonra yaralı bir martı buluyor arabasının altında. İstanbul'da yaşıyor. Ve onu alıp hepimizin yazdığının olduğu Didim'e, Mavişehir'e getiriyor. Ve o martıya Pati adını koyuyor. Zaten bütün hayvanların dostu, hayvan dostu bir insandır kendisi. Ve bütün kediler, köpek hepsinin adı Pati'dir. Hı hı. Martı'nın adı da Pati oldu. Sonra o martıya uçmayı, 90 yaşındaki bir insan, uçmayı, avlanmayı öğretti. Ve onu daha sonra serbest bıraktı. Ama iki kere elini şaklatarak onu yanına çağırmayı öğretti. Ve daha sonra, bir sene sonra Mavişehir'e gittiğinde iki kere elini şaklatarak gördü onu, kendisini. Geldi, martı yanına oturdu, birazcık durdu, geri gitti. Bu da onun hikayesidir. Şimdi bu beyefendi, Doğan amcamız, ismini de söyleyeyim. Bu kitabı eline alıp okuduğu zaman o kadar mutlu oldu ki, benden sonra bir şey kalacak dedi. Çünkü kimsesi yok, bir tek eşi var hayatta.
Evet.
Onun için bu kitabı yazdığım için çok mutluyum. Bazı insanların hayallerini de gerçekleştirdim. Evet. Kendi hayalimi de
tamamıyla
gerçekleştirdim.
Tamamıyla gerçek hayattan izler ve çok anlamlı izler var
kitapta. Çok teşekkür ederim.
En kısa zamanda dinleyicilerimiz de mutlaka buluşsunlar Gülgün Terzioğlu'nun Hayatı Çöpe Sıyırma adlı kitabıyla. Sıyırma adlı kitabıyla, vurguyu da doğru yapalım. Şimdi arkası gelecektir mutlaka, değil
evet,
mi kitabın?
Inşallah.
Var mı başka öyküler?
Evet var, öykü çok. Ama Nazlı Hanım bana roman yaz diyor. Bakalım inşallah bir roman yazacağım.
Evet, çok güzel. Efendim en kısa zamanda da o romanla birlikte sizi stüdyomuza bekliyoruz. Ya da Hayatı Çöpe Sıyırma'nın devamındaki kitapla yine stüdyomuzda dinleyicilerimizle birlikte olmak, yeni kitaplarınızı buradan paylaşmak dileğiyle. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Sayın Gülgün Terzioğlu'ydu stüdyo konuğumuz. Kendisine teşekkür ederim.
Uzakta gördüğüm yüz benim mi? Birini arayan gözlerim mi? Yalvaran boş kalan ellerim mi? İnanmam olamaz, inanmam. Bu yollar, bu çıkmaz kaderim mi? Yanımda ağlayan ses benim mi? Şu giden yabancı sevgilim mi? İnanmam olamaz, inanmam. Birden nasıl oldu değişti, her şey bir başka renkti. Mavi toz pembeyim yeşildi, gördüğüm rüya bu değildi. İçinden yıkılan eserim mi, kendini kandıran sözlerim mi? Gelmesin son günüm bekledim mi? İnanmam olamaz, inanmam. Birden nasıl oldu değişti, her şey bir başka renkti. Mavi toz pembeyim yeşildi, gördüğüm rüya bu değildi. Bu yollar, bu çıkmaz kaderim mi? Yanımda ağlayan ses benim mi? Şu giden yabancı sevgilim mi? İnanmam olamaz, inanmam. Thank you. olamaz inanmam.
...15.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi bir telefon bağlantımız var. Arhavi Belediye Başkanı Sayın Coşkun Hekimoğlu telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne, merhabalar.
Efendim hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum efendim.
Evet, Türkiye'nin en köklü kültür ve sanat festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 44.sü düzenlenecek olan Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali için sayılı günler kaldı herhalde. Festivalin tarihinden, bu yıl yapılacak etkinliklerinden, kimler katılacak, bize birazcık söz eder misiniz Sayın Coşkun Hekimoğlu?
Tabii ki efendim. Öncelikle tüm dinleyenlerimize selam, sevgi ve saygılarımızı sunarak başlamak istiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi 44. Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali'nin ön etkinliklerin içerisindeyiz. 26-27-28 Ağustos'ta finallerini gerçekleştireceğimiz festivalimizin aslında tabii festival anılınca ilk akla eğlence aktivitesi şeklinde yanlış bir algı düşebilir. Özellikle ülkemizin yaşadığı son günlerde yaşadığı süreçte biz festivalimizin eğlence kısmını tamamen ortadan kaldırarak tamamen sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler şeklinde bu sene icra edeceğiz. Bunu da başlangıçta neden belirtiyorum? Yanlış bir algı olmasın diye. Özellikle her türlü sportif turnuvalar, faaliyetler, geleneksel yaşamdan gelen etkinliklerin yaşatılması amaçlı yarışmalar, etkinlikler ve sanatsal sergiler, karma sergiler, el sanatları fuarı gibi etkinliklerle bu sene sınırladık. Bunları yaparken de şunu sürekli dile getiriyoruz. Demokrasiye, cumhuriyete, bayrağa, vatana sahip çıkma anlamında bu faaliyetlerimizi, günlük faaliyetlerimizi de aynı zamanda bu şekilde yapacağız ve bir anlamda nöbette olacağız diye bir sloganla bu sene bu faaliyetlerimizi yapıyoruz. Evet, 44. festivaldeyiz. 1973 yılında başlayıp da bugüne kadar gelen ilçe bazında geleneği olan, kültürü olan, geçmişi olan bir festival. Uluslararası katılımla ilgili bu sene biraz iptallerimiz oldu. Karşılıklı görüşmelerle bir sonraki faaliyetlere aktardık ilişkilerimizi. Yine Azerbaycan ve Gürcistan'dan katılımlarımız var. Bunun ötesinde yurt içinden çeşitli derneklerle ve bu faaliyetleri yapan değişik bölgedeki ekiplerle karşılıklı kültür alışverişi içerisindeyiz. Ama biz baktığımızda mesela bugün Türkiye Tenis Federasyonu ile 14 yaş yaz kupası kız ve erkekler tenis turnuvamızı başlattık ki uluslararası turnuva standartında yeni kortlarımızı bu yıl yeni bitirdik, hizmete aldık. Yine aynı zamanda plaj voleybolumuz, halı saha turnuvamız, santraş turnuvamız, sokak basketbolumuz, daha sayamayacağım her türlü sportif turnuvalarımız devam ediyor. Finallerini, yüzme yarışmalarımız da ayrılmak üzere finallerini festivalin son 3 gününde yapacağız 26-28 Ağustos'ta. Geleneksel yaşamdan gelen kültürün yaşatılması anlamında işte yöresel yemek yarışması, çay toplama yarışması, fındık ayıklama yarışması, mısır ayıklama yarışması, yine buna benzer yine geleneksel yaşamdan gelen işte tahta odun kesme, tahta biçme yarışması gibi onların yaşatıldığı ve sokak aktivitesi, cadde sokak aktivitesi şeklinde bu yarışmalarımız olacak. Yine son günde off-road gösterileriyle doğa içerisinde bir köy ortamında çok güzel bir parkurda faaliyetimizi sonlandıracağız. Bir şeyi önemsiyoruz bu yıl. El sanatları fuarı diye biraz iddialı bir ifade, fuar ifadesi, ancak biz kendi değerlerimizin, kendi kültürümüzün, kendi el emeklerimizin, kendi katma değerlerimizin ortaya çıkarıldığı, öne çıkarıldığı böyle bir aktiviteyi bu sene daha fazla önemseyerek Arabi Gösteri Merkezi'nde açılışını yapacağız. 26 Ağustos saat 14'te festivalimizin resmi açılışı o gün olacak. Burada gelecek yıllarda uluslararası el sanatları kültür alışverişini destekleyecek olan bu çalışmanın bir ön provasını bu sene yapmış olacağız. Ve hem geleneksel yaşamdan gelen, kültürden gelen el sanatlarımızın kaybolmaması, onların düzgün icra edilmesi, bu işle uğraşanların bu işlere düzgün öğrenmesi, düzgün palyatolar yapması artı bir katma değer olarak da geri dönüşüm sağlaması anlamında bunu önemsiyoruz. Bütün sanatkarlarımızın, ilçemizde bulunan bütün sanatkarlarımızdan oluşan karma sergilerimiz, fotoğraf ya da resim ya da diğer ebru sanatları vesaire şeklinde sergilerimiz de olacak. Bir anlamda etkinlik olimpiyatı şeklinde neredeyse her tür faaliyetin yapıldığı bir dolu dolu festival aktivitelerimiz var. Bir kez daha belirtmek istiyorum. İşin eğlence kısmı müzik ve konserler vesaire falan tamamen iptal edilmiş durumda. Bu şekildeki sanat, kültür ve sportif faaliyetlerle 44. Uluslararası Sanat ve Kültür Festivalimizi tamamlayacağız. Şunu belirtmek istiyorum ki yas tutmak anlamıyla ya da düşmanlarımızın istediği şeklinde günlük yaşantımızı, faaliyetlerimizi iptal edip onlara faaliyetlerine destek vermek yerine biz bu şekilde hem bayrağımıza, bakınız bütün faaliyet alanlarımızda, bütün sportif faaliyetlerimizde bayrağımızı en yükseklere çekip herkes elinde bayraklarla bir anlamda demokrasi nöbetimize, şehitlerimizi anarak, onlara destek vererek faaliyetlerimizi de inadına daha da güzel şekilde yaparak bir cevap olsun diye bu festivalimizi bu şekilde sürdüreceğiz.
Evet. İptal
edip de tarihe yani bu nedenlerle iptal edilmiş bir festival olarak geçmek istemedik.
Evet.
Bu şekilde bir dönüşümle festivalimizi tamamlayacağız efendim.
Evet, kültür ve sanatın buluşacağı 26-27-28 Ağustos'taki Arhavi Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne o zaman tüm dinleyicilerimizi de, yolu düşecek dinleyicilerimizi de davet ettikten sonra çok teşekkür edelim efendim aktardıklarınız için. Size kolaylıklar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlerimize selam ve saygılar sunuyorum efendim.
Teşekkür ediyoruz efendim. Arhavi Belediye Başkanı Sayın Coşkun Hekimoğlu, Hayatın Sesleri'nin konuğuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Ekmek olur, alın teri. Köşemiz başladı. Her zaman olduğu gibi Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, uzun bir çalışma döneminin ardından tüm çalışanlar emekli olup hayatlarını şöyle özgürce yaşamak isterler. Hatta yurt dışından gelip ülkemizde tatil yapan turistleri görünce de hep imrenerek bakarlar ama bu bizim ülkemizde biraz zordur. Emekli olduktan sonra işte gerek ekonomik güçlükler olsun, çocuklara daha iyi kurmak kaygısı, gelecek kurmak kaygısı olsun, çalışanın emekli olmasını birazcık zorlaştırır bizde. Şimdi emeklilik hak kazanılır belki ama bu hak kazanılmasından bir söz edelim isterseniz. Ne kadar süre sonra emekliliği hak ediyoruz aslında?
Evet, sizin de dikkat çekmiş olduğunuz gibi Türkiye'de maalesef pek çok kişi emekli olarak çalışma hayatından ayrılması gereken dönemde emekli olduktan sonra işte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Çünkü hayat şartları gerçekten oldukça zor. Şimdi emeklilik için emekliye hak kazanmak açısından aslında 3 temel koşulumuz var. Bu koşullar ne zaman işe girdiğinize, yani iş bir SGK kaydına başladığınıza veya işte hangi statüde çalıştığınıza göre değişmekle birlikte biz genel kurallardan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi yaş, bir tanesi sigortalık süresi, bir tanesi prim ödeme gün sayısı. Hı hı. Yani emekli olabilmemiz için belirli bir yaşın üstüne çıkmamız, belirli süre sigortalı olarak sistemde kalmış olmamız, yani adımıza prim yatırılmış olması ve bunun da belirli bir güne ulaşması gerekiyor. Ve bu sosyal güvenlik mevzuatımızda 2008 yılı sonrasında da yeni bir reform çalışması yapıldığı için 2008 öncesi dönem, 1999 öncesi dönem gibi çeşitli ya da işte 2008 sonrası dönem gibi farklı zaman dilimleri için farklı sürelerle düzenleniyor. Şimdi biz diyelim ki prim ödeme gün sayımızı ve sigortalılık süremizi doldurduk. O zaman
şimdi kadın ve erkeğe göre değişiyor bu günler ve oranlar, değil mi?
Evet, kadın ve erkeğe göre değişmekle birlikte yeni yasada artık belirli bir noktada kadın ve erkek de eşitlenerek 65 yaş olarak nihayete eriyor. Ama onun öncesinde sigortalılık başlangıç tarihinize göre bunun değişmesi söz konusu. Fakat diyelim ki siz sigortalılık sürenizi doldurdunuz, işte prim ödeme gün sayınızı tamamladınız, emekli olabilir misiniz? İşte bu yaşa takılma hikayesi Türkiye'de çok gündemde. Evet. Yaşa takıldıysanız yine emekli olabilmek için beklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka yaş şartını bu anlamda sigortalılık başlangıç tarihinize göre sizin için geçerli olan yaş şartını beklemeniz gerekiyor. Diğer taraftan kamu sektöründe çalışanlar için farklı düzenlemeler olabiliyor. Kamu sektöründe farklı meslekler için tanımlanmış yaşlar var. İşte akademisyenlikte 67 yaşına kadar çalışma şansınız var devlette. Daha sonra da hatta bir vakıf üniversitesine geçip devam bile edebiliyorsunuz. Şimdi bu tür düzenlemeleri dikkate almayacak olursak, az önce söylemiş olduğumuz 3 tane şartın yerine getirilmiş olması emekliye hak kazanmak açısından temel hususlar.
Evet. Peki bir de kıdem tazminatı var. Nedir o? Ondan da söz edelim mi birazcık?
Yine kamu ve özel sektör ayrımına bakacak olursak, özel sektörde emekli hak kazandığınız zaman, işte yıllarca çalışıp o iş yerine emek verdiğinizde çalışmanız karşılığında toplam çalışmış olduğunuz yıl sayısı, yıl süresine göre, uzunluğuna göre bir tazminat alıyorsunuz. Bu aslında işten çıktığınızda da eğer gerekli şartları sağlıyorsanız alabileceğiniz bir tazminat. Yani illa emeklilik yüzünden değil, herhangi bir nedenle kanunda belirten haller dışındaki nedenle işten çıkarıldıysanız yine bu kıdem tazminatını alma şansınız
Peki,
var.
Peki neye göre hesaplanıp veriliyor bu?
Her çalıştığımız yıl için son almış olduğu işçinin ücret üzerinden bir aylık ücreti veriliyor. Yani 20 yıllık çalıştıysanız işte son brüt ücretiniz üzerinden, giydirilmiş ücretiniz üzerinden 20 aylık ücret alıyorsunuz. Her bir çalışma yılınıza karşılık bir aylık ücretinizi almış oluyorsunuz. Evet. Kıdem tazminatı alanında da çok ciddi tartışmalar var. Daha önce de konuşmuştuk ama halihazırdaki sistemdeki uygulama şu an bu şekilde yapılıyor.
Bu emekli ikramiyesinin üzerine ayrıca ödenecek bir şey midir? Onun içerisinde mi yer alır?
Şimdi kamuda olduğunda buna biz emekli ikramiyesi diyoruz. Kamu sektöründe de çünkü kişiler iş hayatında, yani emekli olarak ayrıldıkları zaman bir ikramiye alıyorlar. Bununla da emekli ikramiyesi ve emekli maaş alıyorlar işte. Maaş aslında aylık da diyebiliriz, demek ki aylık alıyorlar. Özel sektörde ise sadece kıdem tazminatı var. Yani aslında emekli ikramiyesine benzer bir işlev taşıyor. Şayet kıdem tazminatına emeklilik nedeniyle hak kazanıyorsanız. O zaman bunu emekli ikramiyesi de diyebiliriz. Hani halk arasında yaygın kullanımı bu şekilde. Daha sonra da zaten emekli aylığınızı almaya başlıyorsunuz. Yatırmış olduğunuz primler ölçüsünde. Şimdi mesela bağ kuruluysanız hatta emekli aylığınız farklı oluyor. Emekli sandığına tabiyseniz farklı oluyor. SGK'lıysanız, eski adıyla SSK'lıysanız farklı olabiliyor. En iyi durumda olanlar, hali hazırda emekli sandığına tabi olanlar, daha sonra işte SGK'lılar oluyor. Farklı tabii adlarının prim yatırılmış olabilir ama bu anlamda da en düşük emekli aylıklarıyla karşı karşıya kalanlar genellikle bağ kurulları oluyor. Eğer en hani alt limitten ödüyorlarsa tabii ki.
Evet. Şimdi çalışan ben işten ayrılmak istiyorum diyor. Bunu belli bir süre içerisinde mi işverene haber veriyor ki bu kıdem tazminatından yararlanabilsin?
İşçinin istifa edebilme imkanlarından ya da işte istifa etmesinin nedenlerinden diyelim, bir tanesi emekli olmak olabilir. Yani emeklilik yaşı geldiğinde kişi dilekçesini vererek emekliye ayrılmak istediğini belirten dilekçesini verdiğinde aslında bu bir istifa dilekçesi aynı zamanda özel sektör açısından baktığınızda. Tabii bunun için bildirim süresi kadar, yani o iş yerindeki çalışma süresine göre hesaplanacak olan bildirim süresine kadar önce İşverene söylemek zorunda. Çünkü işverenin de hali hazırda o işinin yaptığı işi yaptırabileceği bir başka çalışan belki alması gerekecek işe, bunun için bir zamana ihtiyacı var veya mevcut çalışanlara o işi bölerek verecek. Dolayısıyla mutlaka bunu işverene bildirmesi gerekiyor.
Peki aynı kişi çalıştığı iş yerinden ayrılıp emekli olduktan sonra yine aynı işte devam edebilir mi?
Bu çok zaten rastladığımız bir uygulama. Pek çok firmada eğer emekli personelin çalıştırılmasının önünde herhangi bir engel yoksa iç yönetmeliklerle, yani işte iş yerinin bir prensip kararı olabilir. Emekli ettikten sonra ben hiçbir çalışanımı tekrar buraya almayacağım diyebilir. Yani böyle bir engel söz konusu değilse evet tabii ki orada çalışabilir. Emekli olur. Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi feshedilir ve SGK'dan işte çıkışı yapılır.
Emekli, yani emekli maaşını mı alamaz?
Alır. Şöyle
ikramiyesini alır, ikramiyesini maaşını
aldı, yani işte kıdem tazminatını aldı. Evet. Daha sonra emekli maaşını almaya başlar. Sonra bu iş yerine tekrar başladığında sosyal güvenlik destek primi ödeyerek, hani ücretinden %15 düzeyinde sosyal güvenlik destek primi keserek her ikisini de alabilir. Veya diyebilir ki ben emekli maaşımı almayayım, tekrar işe girdim. Burada normal maaşım üzerinden devam edeyim ve hem kısa hem uzun vadeli sigorta primleri için benden kesinti yapılmaya devam etsin de diyebilir. Hı hı. Böyle bir tercihi de olabilir. Bu durumda da çalışmış olduğu yıl kadar öncesinde, yani hani emekli ikramiyesini, kıdem tazminatını almış olacaktır. Ve çalışmaya da devam eder. Fakat çalışmaya devam ettiği süre içinde de eğer şartlar gerçekleşirse emekli tekrar bir kıdem tazminatı, yani çalıştığı süreyle orantılı olarak diyelim ki 3 yıl daha çalıştı ve daha sonra kendisini işten çıkardılar. Bu durumda da eğer şartlar olgunlaşmışsa yine kıdem tazminatı 3 yıl için alma şansı olacaktır.
Hmm, evet.
Yani geriye kalan süre üzerinden tabii hesaplayacağız bu durumda.
Evet. Şimdi ama bazı iş yerlerinde emeklilerin çalıştırılması çok uygun görülmez.
Evet, kesinlikle. Özellikle yaş evet, düşünüldüğünde, yani yaş, hı-hı, haddi nedeniyle emekli oldularsa, örneğin 65 yaşına gelip emeklilik yaşını doldurup iş gücünden ayrılacaklarsa, yani yeni, taze, daha düşük yaş grubundan biriyle, daha genç yaş grubundan biriyle çalışmak isteyebilir işverenler.
Hı-hı. Evet. O zaman 65 yaşını geçmiş kişiler tekrar bir işte çalışamazlar diyebilir miyiz?
Şimdi öyle demeyelim ama şunu söyleyebiliriz. Bazı iş yerlerinde iç yönetmeliklerle, yani tıpkı iç yönetmelik de iş yerinin asa kanunu gibidir. Yani işte devlet tarafından çıkarılan kanunlar, yönetmelikler, kanun hükmündeki kararnameler gibi. Eğer iş yerinde iç yönetmelikte 65 yaşını geçen, yani emeklilik yaşına, hı hı, ulaşan kişilerin iş yerinde çalışmayacağı söylenmişse, bu iş sözleşmesinin feshindeki nedenlerden, geçerli nedenlerden biridir. Biri. Fakat bu durumda tabii ki kişiyi işten çıkarıyorsanız alacağı tazminatlarını verirsiniz. Hak kazanmış olduğu tazminatları. Fakat bu uygulamanın işveren açısından hiçbir problem doğurmaması için yeknesak olması, yani bütün herkese uygulanması gerekir. Şayet bir iş yerinde siz iç yönetmeliğinizde böyle bir hüküm varsa ve çalışanların bir kısmını bu nedenle çıkarıp, fakat başka bazı çalışanları 65 yaşını geçmelerine rağmen çalıştırmaya devam ederseniz, bu işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshetmiş olsanız bile mahkemeye gittiğinde, kendisi dava yoluna gittiğinde bunun haksız bir feshi olduğu, geçersiz bir feshi olduğuna kanaat getirilip tekrar kişinin işe iadesine bile karar verebilir. Ve işe iade etmeseniz bile siz vermiş olduğunuz tazminatların üzerinde tekrar bir işe iade tazminatı ödeyerek çok daha fazla maddi yükle karşı karşıya kalabilirsiniz işveren olarak. O yüzden işverenin burada bu uygulamanın, yani böyle bir uygulama yapmak istiyorsa herkes için geçerli olduğunu bilmesi ve bunun iç yönetmelikte yer almasından sonra bu maddenin 65 yaş üstünde çalışanı iş yerinde tutmaması tavsiye edilir. Hatta bu, yani önemlidir. Çünkü kendisinin kanun önünde haksız duruma düşmesine neden olur. Aksi bir uygulama yapması.
Evet. Şimdi 65 yaş üzerinden emekli oldu. Kendi ayrıldığı işvereni işe almıyor. Başka bir işte çalışmaya devam edebilir. Yine aynı koşullarda maaşının kesilerek ya da %15'inin kesilerek devam etmesi halinde, öyle mi?
Evet, burada bir firmadan çıktınız, daha sonra çalışmaya devam etmek istiyorsunuz ve emekli oldunuz, yani artık sizin, hı-hı, için SGK'da, hı-hı, işte emeklilik kaydınız söz konusu, emekli maaşına hak kazanmış durumdasınız. Bu durumda da yine gittiğiniz firmada ya sosyal güvenlik destek primi ödeyerek, yani işte maaşınızın belli bir kısmı kesilerek, ücretinizin belli bir kısmı kesilerek, ya da kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin primlerin mevcut ücretinizden kesilmesine devam ederek ve emekli ücretinizi almadan, emekli aylığınızı almadan çalışmaya devam edebiliyorsunuz.
Evet.
Ya burada çalışan aslında iki şans tanınıyor diyebiliriz.
Hı hı.
Genellikle yalnız sosyal güvenlik destek primi ödeyerek biz emeklilerimizin çalışmaya devam ettiğini görüyoruz verilere baktığımızda. Çünkü burada iki tane, aslında iki farklı hani gelir elde etmiş oluyorlar. Fakat yani %15'inin bir tanesinden işte feragat ederek onlar için ya zaten çalışmalarının arkasındaki neden maddi zorluklar, işte yaşam koşullarının güçlüğü olduğu için bu iki geliri almak, sadece sosyal güvenlik destek priminin kesilmesine izin vermek onlar için çok daha avantajlı olabiliyor.
Evet.
Ve bu durumda da zaten uzun vadeli sigorta kollarından, örneğin hastalıktan siz emeklilik üzerinden yararlanabildiğiniz için, hani diğerinde bunu tercih etmeden sadece kısa vadeli işte iş kazası, meslek hastalığı gibi sigorta kollarından yararlanabiliyorsunuz.
Evet, şimdi yine emeklilik halinde işten çıkarılması durumunda yine az önce de bahsettiğimiz gibi kıdem tazminatını alarak ayrılabiliyor. Peki haklı olduğunu düşünüyor, ayrılma sebebi ne olursa olsun, bunun sonucunda dava açıp geri dönme olasılığı var mıdır? Ne kadardır bu olasılık?
Şimdi burada diyelim ki kişi kıdem tazminatını, işte iş yerindeki bütün alacaklarını, hak kazanmış olduğu bütün alacakları aldı. Hı hı. Ve işten çıkarıldı emeklilik gerekçesiyle. Fakat bakıyor ki iş yerinde kendisi gibi durumda olan, yani emekliliği geldiği halde işte 65 yaşını tamamladığı halde çalıştırmaya devam edilen kişiler var. Bunu gerekçe göstererek dava açabiliyor. Çünkü hı-hı, burada kendisi için bir hak kaybı söz konusu. Böyle bir durumda da işe iadeyi kazanabilir. Fakat bunun iş yeri kayıtlarıyla ispatlanması gerekiyor. Yani orada işte hali hazırda 65 yaş üstünde kendisi gibi durumda olanların çalıştırıldığını kanıtlanması gerekiyor. Bunda da tabii SGK kayıtları direkt delil teşkil eder. Çünkü SGK'da her çalışan için iş yerinin mutlaka işte bir açma, yani bir belge açmış olması, hatta işte işten çıkış durumunda da işten çıkış bildirgesini vermiş olması gerekir. Dolayısıyla bunu bu şekilde kanıtlamak çok mümkün. Ve bu durumda da az önce söylediğim gibi siz yine işveren olarak şunu söyleyebilirsiniz: hayır, ben kesinlikle kendisini işe başlatmayacağım. Bu durumda da ona tekrar tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Hı hı. Ve bu da ek bir maliyet getirecektir. Bir de şunu atlamadan hemen söylemek isterim son olarak. Şimdi bu tarz bir iç yönetmelik hükmünün geçerli kazanması için işçi tarafından da mutlaka onaylanması gerekir. Siz hali hazırda devam eden bir iş yerinde dediniz ki iç yönetmelikle ben 65 yaşında emekliliğini kazananların çalışmayacağına, yani emekli edileceği gibi bir uygulamaya geçeceğim. Bunu mutlaka, bu çok önemli bir durum olduğundan veya işte çalışma koşullarında esaslı değişiklik olduğundan hukuki dilde işçiye yazılı olarak bildirilmesi ve işçinin de bunu kendi el yazısıyla okuduğum, anladım diyerek imzalaması çok önemli. Çünkü imzalamazsa bu hükmün onun için geçerlilik taşıması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.
Evet. Aslında tüm bunları hiç gerek kalmadan hak ettikleri o emeklilik hayatlarını kaç yaşında hak ediyorlarsa hak etsinler. Refah seviyesi içerisinde yaşamaları, emekliliğinin de tadını çıkarmaları dileğiyle diyelim ve bugün için, bu hafta için yine çok teşekkür ederim size.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bu haftaki konuğumuzdu yine. Kendisini teşekkürlerimizle uğurluyoruz ve siz sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Bizler yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Yorgun dünya, gözlerdeki bu kuşku, çökmüş bezgin yüzler, çevremdeki bu korku, hiçbiri söndüremez, hiçbiri söndüremez içimdeki umudu. Sevgiden, aşktan yana nasıl çarparsa kalbim yine öyle çarpacak. Nasıl çarparsa bugün yarın yine çarpacak. bu cansız küskün şehir, gözlerdeki bu kuşku, bu kavga, bu gürültü, çevremdeki bu korku, hiçbiri söndüremez, hiçbiri söndüremez içimdeki umudu. Tertemiz bir yüz görsem, aydınlık tek bir bakış, nasıl çarparsa kalbim yine öyle çarpacak. Nasıl çarparsa bugün, yarın yine çarpacak.
Hayatın Sesleri.